Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Dünden Yarına Türkiye adıyla Türkiye siyasi tarihini, Türkiye'nin demokrasi tarihini, demokrasi mücadelesini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirirken bir uzun geri adım atarak bu meşrutiyeti hazırlayan düşünceye, bu çerçeve içerisinde Batı'da parlamento kavramının ortaya çıkışına bakmıştık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Batı'da danışma kuruluşları, aslında Batı'da da Doğu'da da eski dönemde kralların, padişahların, sultanların olduğu dönemde kararlarını kabul ettirmek, danışmak ve özellikle vergiyle ilgili kararların bir sorun olmadan kabul edilmesi için farklı gruplardan oluşan danışma kurullarının olduğunu biliyoruz. Bu danışma kurulları zaman içerisinde genişliyor ve giderek mesela bizim İngiltere örneğinde anlattığımız gibi toplumun farklı kesimlerini, neredeyse o ülkedeki bütün toplum kesimlerini içine alacak bir çerçeveye kavuşuyor. Böylece parlamento, model parlamento adı altında bir yapıya dönüşüyor ki buradan da bizim bildiğimiz anlamda modern demokrasinin kökleri ortaya çıkmış oluyor. Fransa ve İngiltere'de temsil edilen topluluklar artsa da meclisler feodal sistemin hakim olduğu dönemde istişare nitelikte kalmışlar. Yasama fonksiyonunu elde edememişlerdir. 15. ve 16. yüzyıllar Avrupa'da merkezi monarşilerin kurulmaya başlandığı dönemdir. Feodal yapıya duyulan tepki, sınıflar arasındaki mücadele, iç savaşlar, din adına yapılan savaşlar ve merkantilizmin gelişmesi, 17. yüzyılda Fransa ve İngiltere'de mutlakiyetçi monarşi yönetimlerin güçlendiği bir dönemi beraberinde getirmiştir. Ancak zamanla burjuvazinin güçlenmesi, İngiltere'de 17. yüzyılda, Fransa'da 18. yüzyıl sonunda burjuvazi egemenliğine yol açacak, mutlak monarşilerin sonunu getirecek, aynı zamanda yeni bir temsil anlayışına geçilmesine neden olacaktır. Bu süreçte elde edilen mali yetkiler İngiltere'de 1689 Bill of Rights örneğinde kanun yapma yetkisini de kazandıracak. Giderek iktidarın denetimine kadar uzanarak danışma organlarından yasama fonksiyonu üstlenen parlamento aşamasına evrilme gerçekleşecektir. Öte yandan orta çağda feodal düzen yanı sıra kilise ile devlet arasındaki mücadelenin iktidarın mutlaklaşmasını önlediğine, özellikle yöneticilerin toplumu ilgilendiren meselelerde kilisenin onayına başvurmak zorunda kalışının dünyevi otoriteyi frenleyici, sınırlayıcı bir işlev gördüğüne işaret edilmiştir. Ancak zamanla ortaya çıkan reform, Hristiyanlık içinde iki mezhebe bölünme ve din savaşları kiliseyi ve otoritesini etkilemiş, mutlak monarşilerin ortaya çıkışıyla kilise dünyevi otoritenin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır. Monarşik iktidarın yetkileri genişleyen temsil yapısıyla parlamentoya geçmekle sınırlandırılmış olurken 17. yüzyılda Locke ve 18. yüzyılda Montesquieu kuvvetler ayrılığı teorisiyle iktidarın sınıf temelli bölünmesi yerine hukuki fonksiyon ayrımına dayalı bölünmesini ortaya koyarak sınırlı iktidarın yönetim çerçevesini belirleyecektir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi sınırlı iktidarın anayasacılık yani temel bir ilkesi olarak 18. yüzyıldan itibaren hak ve özgürlük bildirileri ve anayasalarda yazılı hale gelecektir. Evet, bahsettiğimiz kurullar toplumdaki sosyal bilhassa ekonomik gelişmelerle beraber niteliklerini değiştirecek. Bahsetmiştik, İngiltere'de her toplum kesimini içine alacak bir parlamento kavramına dönüşecek ama zamanla özellikle şehirlerin sanayileşmenin olmasıyla şehirlerin etrafında gelişen bu yeni dinamiği taşıyan burjuvazinin güçlenmesiyle beraber burjuvazinin toplumdaki ağırlığı artacaktır. Bu aynı zamanda ekonomideki ağırlığının artması anlamına gelmektedir. Daha doğrusu ekonomideki ağırlığı arttığı için toplumdaki ve siyasetteki ağırlığı artacaktır. Çünkü daha çok vergi veren burjuvazidir. O yüzden de vergi çerçevesinde bu meclis içerisindeki ağırlıkları artacak. Bir süre sonra verilen vergilerin nereye harcandığını, nasıl harcandığını, neden verginin arttığını meclislerde tartışmak, beraberinde bu denetlemeyi, yani iktidarı denetlemeyi, zaman içerisinde de iktidarın politikalarına yön vermeyi, bu manada işte bu hukuki çerçeveyi çizmek için de yasama fonksiyonunu üstlenmeyi beraberinde getirecektir. Buradan da işte mutlak iktidarın, monarşinin güçlerinin, yetkilerinin parlamentoya doğru kayması anlamına gelecektir. Bu her ülkede farklı şekilde gelişecektir. Mesela bahsettiğimiz İngiltere'de tabiatıyla siyasi krizler, problemler, orada da ihtilaller, Cromwell gibi olmakla beraber Fransa'ya göre daha erken ve daha evrimci bir şekilde gelişirken, Fransa'da bu geciktikçe Fransız ihtilali çerçevesinde dönüşüm gerçekleşecektir. Her ülkenin farklı gelenekleri vardır, tecrübesi vardır. Keza bu iki örneğin dışında bir de daha da geç kalmış olan mesela Almanya, İtalya tecrübeleri var. Bu farklı tecrübeler, farklı modeller dünyanın geri kalanına da çeşitli örnekler sunacak. Dünyayı da etkileyecektir. Bu aslında modern anlamda bildiğimiz siyasi rejimlerin, işte modern anayasaların, demokrasinin, parlamentonun gelişmesi, ortaya çıkması anlamına da gelecektir. Keza zaman içerisinde işte Amerikan devrimi ve Amerikan modeli de ortaya çıkacaktır. O bakımdan buradaki bu bizim genel çizdiğimiz çerçeve içerisinde kendi içinde ciddi farklılıklar barındırdığını bu tecrübelerin unutmamalıyız. Çünkü mesela Fransa'daki Fransız devrimi, onun içindeki Jacobinlik anlayışı, onun getirdiği bu laiklik anlayışı hem Fransa'da hem de dünyanın geri kalanında çok ciddi problemlere yol açacaktır. Yani birkaç yüzyıl dünyayı kasıp kavuran bu manada bu Jacobin anlayışın tesirlerini göreceğiz. Ama mesela bu anlayış diyelim İngiltere modelinde söz konusu olmayacaktır ya da Amerikan modelinde söz konusu olmayacaktır. O yüzden de bu bir bütün olarak Batı derken onun kendi içerisindeki farklı modellere de dikkat etmek lazım. Evet, buraya zamanı geldiğinde yeniden döneceğiz ama şimdi bu kurulların, bu manada siyasi tarihin, geleneklerin, kültürün, müesseselerin Osmanlı tecrübesine etkisini araştırmak üzere, etkisini anlamak üzere Osmanlı tarihine dönmeliyiz. Şimdi Batı'da yaptığımız bu analizi benzerine Osmanlı Türk tarihinde yaparak buradaki durumu anlamaya çalışalım. Bir bütün olarak bakıldığında Türk siyaset ve hukuk tarihinde farklı sosyal, siyasi, hukuki ve dini faktörler danışma uygulanmasının şekillenmesinde etkili olmuştur. Yine bu gibi faktörlerin etkisiyle danışma, dönemlere göre değişebilen farklı anlam ve uygulama şekilleri kazanmıştır. İslam öncesi Türk hukukunda toy, kurultay şeklinde görünerek karşımıza çıkan bu kavram, Türklerin İslam'ı kabulüyle İslam'daki istişare, şura fikriyle uyuşmuş ve pekişmiş, Selçuklular ve Osmanlılar da divan şekline bürünmüş, 17. yüzyılda Divan-ı Hümayun'un etkisinin azalmasıyla birlikte de meşveret, şura meclisine dönüşmüştür. Tanzimat ile birlikte yapılması düşünülen düzenlemeler için sürekli bir meclis fikri benimsenmiş ve meşveret, yasama meclisleri görünümünde kurumsallaşmıştır. Tanzimat döneminde hız kazanan batılılaşma düşüncesi, meşruti yönetim tarzına zemin hazırlamış, geleneksel meşveret düşüncesi bu yönetim tarzına ulaşmada fikri meşruiyet kaynağını oluşturmuştur. Parlamenter sisteme geçişte aydınların hareket noktası geleneksel anlam ve uygulamasından kısmen sapma gösterse de yine meşveret fikri olmuştur. Meşveret bu uzun danışma uygulaması döneminde özellikle Osmanlı Devleti'ndeki görünümüyle yerleşik bir kavram ve uygulama olarak öne çıkmıştır. Yani bu geçmişteki Osmanlı Türk modernleşme tarihinin önemli isimlerinin parlamentoyu, meclisi, anayasayı savunurken hep işte Ali Suavi gibi, Namık Kemal gibi isimlerin bu tarihe, meşveret kurumlarına, şuraya yaptıkları vurgunun altını çizmek lazım. Keza işte bu biraz önce geçen programda ifade ettiğimiz 1839-1856 fermanlarında da bunun örneğini görürüz. Yani bir yandan modern bir istikamette yürünürken diğer yandan bu modern istikamette kamu yönetimini reform etme gayretlerinin, halka yönetimde yer açma gayretlerinin tarihi köklerine de atıfta bulunuluyor. Bu da normal düşünce sistematiği içerisinde olan bir şey. O sadece batıdan bir aktarma değil, bizim tarihimizde de var olan örneklerle ilişkilendirme gayreti hem aydınlarda hem de dediğim gibi bu siyasi belgelerde bunu görmek mümkün. Evet, toy kurultay kavramına bakalım. Türkler İslam öncesi dönemde sosyal hayatta yerleşik bir gelenek olan danışma usulüne siyasi hayatta da büyük önem vermişlerdir. Hunlardan itibaren hemen her Türk devletinde adı, yapısı, katılanları, yetki ve görüşme konuları farklı da olsa devlet işlerinin görüşüldüğü danışma, müzakere, kontrol ve karar alma özelliğine sahip bir kurul yer almıştır. Aslında hani biz burada Türklerin tarihini anlattığımız için Türklerden bahsediyoruz ama Batı örneğini anlattık. Bu aslında insanlığın o yönetim şeklinde, o dönemin toplumsal formasyonlarında başka örneklerde de karşımıza çıkan uygulamalarıdır. Toy ve kurultay anlayışı. Eski Türkler danışma işinin yapıldığı yeri ve toplantıyı belirtmek üzere çeşitli terimlere yer vermiştir. Bunlardan biri toydur. Toy bütün Türk lehçelerinde ve Türkçeden intikal ettiği diğer dillerde meclis, toplantı anlamına gelmektedir. Oğuz destanında toy kelimesi geçer. İbn-i Batut seyahatnamesine göre toy her sene kurulan bir meclistir. Türkler toy tabirini devlet yapısında gelenekleşen bir müessese anlamında daha çok senenin belli zamanlarında yaptıkları yeme içme, eğlence, dini tören ve danışmayı da içeren toplantılar için kullanmıştır. Yani bunu şunu da söylemek lazım. Bizim mesela memleketimiz, dedelerimizin memleketi Yusufeli'dir. Bizde mesela toy, düğün, dernek şeklinde kullanılır bu kavram. Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi günümüze intikal etmiştir daha değişik şekilde. Bu dönemde Türkler tarafından kullanılan diğer bir kavram kurultaydır. Türkçe kurul ve Moğolca tay ekiyle oluşmuş bu terim Türkçe'ye Cengiz Han devletinden gelmiştir. Oğuz Han destanında geçen iki toydan ikincisi kurultay olarak nitelendirilmiştir. İbn-i Batut'a seyahatnamesinde yer alan toy kelimesi de kurultay anlamındadır. Kurultay kavramı eski Türklerde toy ile aynı anlamda ve bazen biri diğerinin yerine kullanılabilmekteyse de kurultay toya nazaran daha çok seçkin kişilerin katıldığı meclis olarak görülür. Bir danışma meclisi olan kurultayın Oğuz Türkçesindeki karşılığı kengeçtir. Anlamı işlerde karşılıklı danışma, görüşme ve tedbir almaktır. Bundan bir süre önce Türk Konseyi'nin bir adının da Türk Keneşi olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi bu adı değişmiş olmakla beraber bu kavram Türk devletlerinin arasındaki işbirliğinde de kullanılan bir kavram olmuştur. Senenin belirli zamanlarında olmak üzere olağan, toplum ve devlet hayatını etkileyen önemli olayların meydana gelmesi halinde ise olağanüstü toplanan danışma toplantıları devletin en önemli meselelerinin görüşülüp kararlaştırıldığı yapılardı. Yeni han seçimi, hükümdarın kontrolü ve tasdiki, hanın tahttan indirilmesi, töre tespiti, savaşa ve barışa karar verme, devlet yönetimiyle ilgili önemli kararlar alma bu meclislerin yetkileri arasındaydı. Halkın katılımıyla oluşan toy toplantıları ve seçkin kişilerden oluşan kurultaylar vasıtasıyla yönetime katılım da gerçekleşmekteydi. Hakan'ın devlet hayatını ilgilendiren önemli meselelerde tek başına karar alamayıp kurultaya danışmak zorunda olması, burada karara bağlanmayan önemli devlet işlerinin Kaan tarafından icra olunamaması, devlet teşkilatı içinde Hakan'dan hemen sonra gelen, hatta bazı yetkileriyle Hakan'dan daha önemli bir konumda olan bu kurullar sayesinde Kaan'ın iktidarının sınırlanmış olduğuna işaret edilmektedir. Kurultay şeklindeki yapısıyla Osmanlı klasik döneminin bir bölümüne kadar hükümdar seçiminde etkinliğini sürdüren bu kurulların Türk meclisi geleneğinin ilk çekirdeğini oluşturduğunu söyleyen isimler vardır. İslam'da şura dediğimiz gibi bu kurultay toy kavramları özellikle Türklerin Müslüman olmasıyla beraber şura meşveret kavramlarıyla yer değiştirecek veya bu şekilde devam edecektir. Türklerin İslam'ı kabulüyle birlikte toy ve kurultay şeklindeki uygulama Türk siyaset ve hukuk düşüncesinde artık şura ve meşveret gibi kavramlarla görünmeye başlar. İslami kökenli bu kavramlar bu hukukun Türk siyaset ve hukukundaki etkisine paralel olarak uzun bir dönem yaygın bir kullanım ve uygulamaya sahne olmuştur. Bu çerçevede meşveretin Osmanlı Devleti'nin sonuna kadarki görünümü, uygulaması ve özellikle son dönemde bu kavram etrafında beliren tartışmaların anlaşılabilmesi, İslam'daki teorik ve uygulama yönünün genel hatlarıyla da olsa bilinmesini gerektirir. Arapça kökenli şura, istişare, müşavere, meşveret kelimeleri, danışma, söyleşme, görüş ve düşünce alma, bir mesele hakkında görüş sorma gibi anlamlara gelmekte olup genellikle de birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Özellikle şura, meşveret, bir konuyu görüşmek, tartışmak gayesiyle yapılan toplantı yanında bu toplantının yapıldığı yer ve müesseseyi ifade edebilmektedir. Şura kelimesi ayrıca toplanıp istişare eden, belirli özelliklere sahip kişilerden oluşan seçkin topluluk anlamı da taşıyabilmektedir. İslam yönetim anlayışının temellerinden biri olarak şura ilkesi İslam ulemasınca akli ve dini temellere dayandırılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Hükmü kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yani şuranın kesinliğini bu kitapta, sünnette, icmada bulmak mümkündür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de genel ilke halinde yer alan bir kavram olarak şuranın altını çizmeliyiz. Bunun somut hukuk normuna dönüştürülmesi başta sünnet olmak üzere diğer kaynaklar ışığında İslam hukukçularının içtihat faaliyetlerine aynı zamanda uygulamanın seyri de genel esaslar çerçevesinde zaman, mekan ve şartlara bırakılmıştır. Hangi konuların şura ya da meşveret kapsamına gireceği hakkında ulema fikir birliği içinde değildir. Ancak bütün İslam ulemasının üzerinde birleştiği nokta, Kur'an ve sünnette nas bulunan bir konuda gerek içtihada ve gerekse şuraya yer olmadığıdır. Ulemanın çoğunluğunun görüşüne göre istişare konuları farklı fikirlerin ileri sürülebileceği alanlardır. Bu konularında çoğunlukta olduğu ifade edilmiş dini konular yanında sosyal, ekonomik, siyasi, idari, askeri meselelerin şura meclisinin gündemini oluşturabileceği beyan edilmiştir. Evet, yani bunun İslam tarihindeki örnekleri de vardır. Peygamber döneminde, Halifeler döneminde, daha sonraki İslam devletleri döneminde Selçuklu ve Osmanlı devletleri de bu uygulamaları kendi gelenekleri içerisinde devam ettirirler. Şimdi Divan-ı Hümayun kavramı çerçevesindeki müesseseye, uygulamaya bakalım. Divan, İslamiyet öncesi Türk hukuk tarihinde danışma ile ilgili sıkça kullanılan terimlerden biridir. Divan kavramına ne Kutadgu Bilig'de ve Kaşgarlı Mahmut'ta ne de daha önceki dönem Türkçesinde rastlanır. Divan, büyüklerin toplandığı yer, meclis anlamında Farsçadan Arapçaya, oradan da Türkçeye geçmiş kelimelerdendir. Osmanlı kullanımında divan tabiri Farsça ve Arapçadan da ileri şekilde toplantı ve kurul manasındadır. Kavram zamanla hem toplantının kendisi hem de toplanılan yer anlamında devlet yönetiminde yetkili daireleri tanımlamada kullanılmıştır. 18. yüzyıl ile birlikte Divan-ı Hümayun'un etkisizleşerek yerini meşveret meclisine bırakmasına paralel olarak divan kelimesi de yerini meclis kelimesine bırakmaya başlamıştır. Türk hukuk tarihinde İslam öncesi ve sonrası uzun bir dönem devlet teşkilatı ve işleyişi teamülü esaslarla düzenlenmiştir. Büyük Selçuklularda, Anadolu Selçuklularında ve Anadolu Beyliklerinde önemli devlet işlerini gören büyük bir divan vardı. Bu divana bağlı çeşitli divanlar bulunmakta ve divanda işler istişare ile görülmekteydi. Osmanlı Devleti'nde de kendisinden önceki Türk İslam devletlerinde olduğu gibi merkezde büyük bir divan bulunmaktaydı. Bizzat padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere toplanan bu divana Divan-ı Hümayun adı verilmiştir. Padişah, Vezir-i Azam ve Divan-ı Hümayun'dan oluşan Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda siyasal iktidar ve buna bağlı olarak örfi yasama, yürütme ve kısmi olarak da yargı yetkisi padişahın şahsında toplanmaktaydı. Bu yetkilerin büyük bir bölümü Vezir-i Azam ve Divan-ı Hümayun aracılığıyla kullanılmaktaydı. Sınırlı yasama yetkisi çerçevesinde Divan-ı Hümayun siyasi, idari, askeri ve mali işlerde yetkili kılınmıştı. Şikayet ve davalar da bu önemli kurulda görüşülür ve ilgili üyelerce karara bağlanırdı. Tayin, terfi, idari denetim gibi yönetim işleri ve yabancı devletlerle olan diplomatik ilişkiler de Divan-ı Hümayun'un yetki alanı içindeydi. Osmanlı Devlet Teşkilatı içinde saltanat makamından sonra en güçlü kişi olan Vezir-i Azam'ın temsil ettiği sadaret makamı, padişahtan intikal eden yetkileri istediği gibi kullanmada ve tek başına karar vermede tam manasıyla serbest değildir. Vezir-i Azam işleri padişah adına ve istişare esaslarına göre sevk ve idare eden en yüksek devlet görevlisidir. Önemli işlerde diğer görevlilerle birlikte çalışmak, onların görüşlerini sorma geleneğine uyarak belli başlı devlet büyükleriyle istişare etmek durumundadır. Bu istişarenin yapılacağı yer ise Divan-ı Hümayun'dur. Çeşitli İslam devletlerinde görülen devletin genel yönetimiyle yetkili ve sorumlu divanların en gelişmiş şekli olan Divan-ı Hümayun, aynı zamanda danışma, şura ilkesinin bir uygulanma alanıdır. Böylece Osmanlı Devleti'nin yükseliş döneminde istişare, devlet işlerinin görülmesinde bir yöntem, Divan-ı Hümayun ise bu yöntemin uygulandığı bir şura, danışma meclisi niteliğindedir. Evet değerli dinleyiciler, böylece Doğu'da, İslam ülkelerinde, Türk coğrafyasında bu danışma kavramının nasıl teşekkül ettiğini, geliştiğini ele almış olduk. Devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.